Budala, Dostoyevski.
Ayrım 50.
Prens şaşırdı. İyi ama Varvara Ardalyonovna saat 7'de burada, bendeydi. Kovulması da 8'e doğru ya da 8'de olmuş. Varvara ya da Ganya'ya da çok acıyorum. Gerçi işleri güçleri dalavere. Neler kurduklarına bir türlü akıl erdiremiyorum. Anlamak da istemiyorum ya. Yalnız inanın prens, aziz prens, Ganya kalpsiz bir insan değil. Birçok bakımdan bitik bir adam. Ama bir yandan da öyle özelliklere sahip ki arayıp ortaya çıkarmaya değer. Onu önceden anlamadığım için kendimi bağışlamayacağım. Bilmem ki Varya olayından sonra Yepanchinlere gitmeye devam etmeli miyim? Gerçi ben kendime tamamen ayrı, özgür bir durum sağladım ama gene de düşünmem gerekli. Ağabeyinize bu kadar acımanız doğru değil, dedi prens. İş bu durumda ise Gavril Ardalyonoviç, Lizaveta Prokofievna'nın gözünde tehlikeli biri olmalı. Bundan ağabeyinizin bazı umutlarının gerçekleşmek üzere olduğu sonucunu çıkarmak gerek. Nasıl? Ne umutları? Yoksa siz Aglaé'nin... Yo, olamaz diye şaşkınlıkla bağırdı Kolya. Prens ses çıkarmadı. Kolya bir iki dakika sonra... Prens, siz korkunç bir kuşkucusunuz diye ekledi. Dikkat ediyorum, bir zamandır son derece kuşkucu oldunuz. Hiçbir şeye inanmıyor, boyuna tahminler yürütüyorsunuz. Kuşkucu sözcüğünü yerinde kullandın mı acaba? Sanırım yerinde. Hoş, ben de kesin olarak bilmiyorum ya. Hayır, bu deyimden kendim vazgeçiyorum diye bağırdı Kolya. Siz kuşkucu değil, kıskançsınız. Siz Ganya'yı o köylü, gururlu kızdan ölesiye kıskanıyorsunuz. Kolya bunu söyledikten sonra yerinden fırladı. Kahkahalarla güldü. Hayatında belki hiç bu kadar gülmemişti. Prensin ağabeyini Aglaé'den kıskanması düşüncesi pek hoşuna gitmişti. Ama prensin içten üzüldüğünü görünce hemen sustu. Daha sonra ikisi bir ya da bir buçuk saat kadar ciddi ciddi konuştular. Ertesi gün prens önemli bir iş için sabahı Petersburg'da geçirdi. Öğleden sonra 5'e doğru Pavlovsk'a dönerken istasyonda Ivan Fedorovich ile karşılaştı. General Yepanchin prensi kolundan tuttu. Bir şeyden korkuyormuş gibi çevresine bakındıktan sonra birlikte gitmek üzere prensi birinci mevkii vagona çekti. General önemli bir şeyden söz açmak için sabırsızlanıyordu. Her şeyden önce aziz prens, bana darılma. Benim tarafımdan herhangi bir şey olduğu ise unut. Sana daha dün uğrayacaktım ama Lizaveta Prokofievna'nın bunu nasıl karşılayacağını bilmediğim için... Evi görme, tam bir cehennem, muamma dolu bir sfenks var. Ortalıkta dolaşıp duruyor, hiçbir şey anlayamıyorum. Sana gelince, bana göre birçok şey senin yüzünden olmakla birlikte en az suçlu sensin. Görüyorsun ya prens, iyilikseverlik iyi hoş ama kararında kalmalı. Bunu kendin de tattın herhalde. Kuşkusuz ben de iyilikseverim. Lizaveta Prokofievna'yı sayarım ama... General bu yolda konuşmalarına daha uzun zaman devam etti. Ancak sözleri bağlantısızdı. Sarsıntı geçirdiği ve anlaşılmaz bir şeye son derece şaşırdığı belliydi. Sonunda istediklerini açıklayabildi. Senin bu işte ilişkin olmadığına kuşkum yok. Ama sana dostça bir dilekte bulunacağım. Bir süre rüzgar değişene kadar bize uğrama. Sonra son derece heyecanlanarak, Yevgeni Pavlovich'e gelince diye ekledi. Bütün bunlar anlamsız uydurmalar. İftiradan başka bir şey değil. Bunlar aramızı bozmak, her şeyi yıkmak amacıyla düzenlenmiş dolaplar. Bak, kulağına söylüyorum prens. Yevgeni Pavlovich'le aramızda henüz bir tek söz geçmedi. Anlıyor musun? Henüz hiçbir şekilde bağlanmadık. Ama bu söz belki de çok yakında söylenebilir. Demek bunu bozmak için. Neden ama? İşte bunu anlamıyorum. Şaşılacak bir kadın. Son derece acayip. Uykularım kaçtı. Korkuyorum ondan. Hele arabası, beyaz atları, o şıklık. Hani tam Fransızların deyimiyle şık. Kimden yana acaba? Vallahi önceki gün Yevgeni Pavlovich'in günahına girdim. Ama anlaşıldığına göre aslı astarı yok. Olamaz da. Madem ki olamaz, niçin bu işi bozmak istiyor? Asıl sorun bu. Yevgeni Pavlovich'i elden kaçırmamak için mi? Canım, tekrar ediyorum sana işte. Haç çıkarıyorum. Radomski tanımıyor onu. Borç senetleri de uydurma. Hele şu sokak ortasında arsız arsız sen diye bağırışı, düpedüz bozgunculuk. Durum açık. Nefretle reddetmemiz, Yevgeni Pavlovich'e saygımızı yenilememiz gerek. Ben Lizaveta Prokofievna'ya da söyledim bunu. Şimdi sana şu gizli düşüncemi açayım. Kadının bunu benden öç almak için yaptığına kesinlikle inanıyorum. Hani o eski şey için... Oysa benim ona karşı hiçbir zaman hiçbir suçum yoktu. Hatırladıkça yüzüm kızarıyor. Ben onun ortadan temelli kaybolduğuna sanırken o yine ortaya çıktı. Kuzum, şu Rogojin de nerede kaldı Allah aşkına? Ben bu kadının çoktandır Bayan Rogojina olduğunu sanıyordum. Zavallı general iyice şaşkına dönmüştü. Yol boyunca hemen hemen bütün bir saat hep konuşuyor, sorular soruyor, kendisi yanıtlıyordu. Sonunda hiçbir şeyden kuşkulanmayı aklından bile geçirmediğine prensi inandırdı. Bu nokta prens için önemliydi. General sözünü Petersburg'da bir daire şefi olan Yevgeni Pavlovich'in amcasıyla ilgili bir öyküyle bitirdi. Mevki iyi, 70 yaşlarında, çapkın, midesine düşkün, kısaca dünya işlerinden elini eteğini çekmemiş bir ihtiyar. Nastasya Filipovna'yı da o duymuş, yanaşmış. Az önce uğradım, konuk kabul etmiyormuş, rahatsızmış. Herif zengin, çok zengin, hem de nüfuzu var. Tanrı uzun ömür versin ama sonunda her şey Yevgeni Pavlovich'e kalacak. Evet evet, yine de korkuyorum. Neden bilmem, korkuyorum işte. Havada uçuşan bir şeyler var sanki. Felaket yarasa gibi ortalıkta dolanıp duruyor. Ben de korkuyorum, korkuyorum. Sonunda yukarıda sözünü ettiğimiz gibi Yepanchinlerle Prens Lev Nikolayevich ancak üçüncü gün barıştılar. 12. Akşamın 7'siydi. Prens parka gitmeye hazırlanıyordu. Birdenbire Lizaveta Prokofievna tek başına taraçaya girdi. "Önce sakın senden özür dilemeye geldiğimi sanma," diye söze başladı. "Asla, en büyük suçlu sensin." Prens susuyordu. "Suçlu musun, değil misin?" "Sizin kadar. Yine de sizin de benim de bile bile işlenmiş bir suçumuz yok. Önceki gün kendimi suçlu sayıyordum. Şimdi böyle olmadığına iyice inandım." "Ya, demek sen böylesin. Pekala, dinle öyleyse. Ama otur, ben ayakta durmak niyetinde değilim." Oturdular. "İkincisi, sakın o serserilerin lafını etme bana. Seninle şurada 10 dakika oturup konuşacağım. Senden bir şey öğrenmeye geldim. Sen de kim bilir neler düşündün, değil mi? Bu yüzden o arsız olanların sözünü edersin, kalkıp gider, seninle de ilgimi büsbütün keserim." "Peki," dedi prens. "İzin verirsen sana şunu sorayım. 2-2,5 ay önce, Paskalya haftasına yakın, Aglaya'ya bir mektup yazdın mı?"
Yazdım.
"Ne amaçla? Ne vardı mektupta? Göster o mektubu." Lizaveta Prokofievna'nın gözleri çakmak çakmaktı. Sabırsızlıktan titriyordu sanki. Prens şaşırdı, korktu. "Mektup bende değil. Olsa olsa Aglaya Ivanovna'dadır. Masal okuma. Ne yazmıştın?" "Korkum yok ki masal okuyayım. Yazmamak için bir neden göremiyorum." "Sus. Sonra anlatırsın bunları. Ne vardı mektupta? Neden kızardın?" Prens biraz düşündü. "Ne düşündüğünüzü bilmiyorum Lizaveta Prokofievna. Yalnız bu mektuptan hoşlanmadığınızı görüyorum. Sorunuza yanıt vermeyebilirdim, bunu siz de kabul edersiniz. Ancak mektup yüzünden herhangi bir korkum olmadığını, yazdığım için pişmanlık duymadığımı, bu yüzden hiç mi hiç kızarmadığımı," prens iki kat kızardı, "göstermek için mektubu size okuyacağım. Çünkü onu ezbere biliyorum sanırım." Bunu söyledikten sonra prens mektubu hemen hemen yazılı olduğu gibi ezbere okudu. Lizaveta Prokofievna son derece dikkatle dinledikten sonra sert bir tavırla sordu. "Ne saçma şey? Peki bu saçmalığın sence ne gibi bir anlamı olabilir?" "Ben de iyice bilemiyorum. Yalnız duygularımın içtenliğinden hiç kuşkum yok. Orada anlamlı, dolgun bir hayatım, büyük umutlarla dolu dakikalarım olmuştu." "Ne umutları?" "Açıklaması güç. Ancak belki şimdi sizin sandığınız şeyler değil. Umutlar. Gelecekle ilgili umutlarım. Belki de benim orada bir garip, bir yabancı olmadığımı duymaktan doğan bir sevinç. Vatanıma birdenbire ısındım. Güneşli bir sabah kağıda kaleme sarılıp ona bu mektubu yazdım. Niçin ona yazdım, nedenini ben de bilmiyorum." Prens biraz sustuktan sonra ekledi. "Bazen insan yanında bir dost ister. Belki ben de bir arkadaşa gereksinim duymuştum." "Aşık mısın yoksa?" "Hayır, ben kız kardeşime yazar gibi yazmıştım. Hatta kardeşiniz diye imzaladım." "Hmm, anlıyorum. Bu sorularınızı yanıtlamak güç Lizaveta Prokofievna." "Güç de olsa bana ne? Beni dinle. Tanrı'nın huzurundaymışsın gibi bana doğruyu söyle. Söylediklerin doğru mu, yalan mı?" "Yalan söylemiyorum. Aşık olmadığında doğru mu?" "Doğru sanırım." "Şuna bak, sanırmış. Mektubu o çapkın yumurcak mı verdi?" "Nikolay Ardalyonoviç'e rica etmiştim." Lizaveta Prokofievna prensin sözünü öfkeyle kesti. Çapkın yumurcak, yumurcak. Nikolay Ardalyonoviç de kimmiş? Tanımıyorum böyle birini. Yumurcak, o kadar. Nikolay Ardalyonoviç, yumurcak diyorum sana. Prens çok yavaş olmakla birlikte kesinlikle hayır, yumurcak değil, Nikolay Ardalyonoviç diye karşılık verdi. Peki canım, peki. Sonra sorarım bunu senden. Hanımefendi bir dakika kadar heyecanını yendi, dinleniyordu. Şu zavallı şövalye de neymiş bakalım? Haberim yok, herhalde şaka olmalı. Bunu birdenbire öğrenmek ne hoş. Yalnız seninle ilgileneceği nereden aklına gelirdi? Sana ucube, budala diyen kendisiydi. Prens sitemli, fısıltı halinde, bunu bana söylemeseniz de olurdu, dedi. Darılma, başına buyruk bir kız. Deli, şımarık. Sevdi mi %100 ulu orta azarlar, yüzüne karşı alay eder. Ben de onun gibiydim. Ancak boşuna böbürlenme, senin olamaz o. Şimdiden çaresine bakman için böyle konuşuyorum. Bana bak, ötekiyle evlenmediğine yemin et bana. Prens şaşkınlıkla yerinden sıçrayacaktı neredeyse. Rica ederim Lizaveta Prokofievna. Az daha evleniyordun ama. Prens başını eğdi. Az kaldı evleniyordum, diye mırıldandı. O halde ona mı aşıksın? Şimdi onun için mi geldin buraya? Onun gibi birisi için ha? Evlenmeye gelmedim. Dünyada kutsal bildiğin bir şey var mı? Var. Ötekiyle evlenmeye gelmediğine yemin et. Neyse ne isterseniz yemin ederim. İnanıyorum. Öp beni. Artık ben de rahat nefes alayım. Yalnız şunu bil ki Aglaya seni sevmiyor. Başının çaresine bak. Ben sağ oldukça da sana varmaz. Duydun mu? Duydum. Prens kızarmaktan Lizaveta Prokofievna'nın yüzüne bakamıyordu. Seni hazır gibi beklediğimi hiç aklından çıkarma. Buna layık değildin ya. Geceleri yastığımı gözyaşlarımla ıslatıyordum. Senin için değil, merak etme. Benim kendime göre başka, hiç değişmeyen bir derdim var. Seni bu kadar sabırsızlıkla bunun için bekledim. Tanrı'nın seni bana bir dost, bir öz kardeş olarak gönderdiğine hala inanıyorum. Yanımda koca karı Belokonskaya'dan başka kimsecikler yoktu. O da defolup gitti. Zaten kocadığından koyun gibi aptallaşmıştı. Şimdi bana yalnızca evet ya da hayırla yanıt ver. Ötekinin önceki gün arabadan niçin bağırdığını biliyor musun? Şerefim üzerine söylüyorum ki bu işte hiçbir ilgim yok. Hiçbir şey de bilmiyorum. Yeter, inanıyorum. Artık benim de bu konudaki düşüncelerim değişti. Ama daha dün sabah bütün suçu Yevgeni Pavlovich'e yüklüyordum. Önceki günde, dün de hep öyle düşündüm. Ama şimdi ben de herkes gibi onunla bir ahmakla nasıl alay edilirse öyle alay edildiğini kabul etmek zorunda kaldım. Niçin ve ne amaçla anlayamıyorum. Yalnız bu nokta bile hem kuşku uyandırıcı hem de mide bulandırıcıdır. Yine de Aglaya varmayacak ona, bunu öyle bil. Varsın iyi adam olsun ama bu böyle olacak. Önceleri tereddüt ediyordum. Şimdi kararım kesin. Bugün Ivan Fedorovic'e de dayattım. Önce beni tabuta uzatın, toprağa gömün, kızımı sonra kocaya verirsiniz. Gördün mü sana olan güvenimi, gördün mü? Görüyor ve anlıyorum. Lizaveta Prokofievna prense dik dik bakıyordu. Yevgeni Pavlovich'e ait haberin nasıl bir etki uyandıracağını anlatmak ister gibiydi. Gavrila Ivolgin'e ait bir şeyler biliyor musun? Yani çok şey biliyorum. Aglaya ile görüştüklerini biliyor muydun? Prens şaşkınlıktan titredi sanki. Hiç bilmiyordum. Nasıl? Gavrila Ardalyonoviç ile Aglaya Ivanovna görüştüler mi? İmkanı yok. Hem de pek yakında. Kız kardeşi bütün kış ona yol açmak için fare gibi çalıştı durdu. Prens bir süre düşünceye daldıktan sonra buna inanmam dedi. Böyle bir şey olsaydı %100 haberim olurdu. Ya gelip göğsüne kapanarak gözyaşlarıyla her şeyi itiraf edecekti değil mi? Hay budala, hay. Seni herkes şey gibi aldatır. Ona bel bağlamaya utanmıyor musun? Görmüyor musun ki seni iyice aldatmış? Prens isteksiz ve yavaşça, Gavril Ardalyonoviç'in arada bir beni aldattığını biliyordum zaten, dedi. O da bunu bildiğimin farkında, diye ekledi, sözünü tamamlayamadı. Bile bile güvenmek, işte bir bu eksikti. Hoş, senden başka bir şey beklenemezdi. Ne diye şaşırıyorum sanki? Aman tanrım, zaten ne zaman başka türlü adam oldun ki? Tüh, şu Ganya ya da Varya'nın Aglaya'yı Nastasya Filipovna ile görüştürdüğünü de biliyor musun? Kimi? Diye haykırdı prens. Aglaya'yı? Yo, inanmam. Olamaz. Ne amaçla? Lizaveta Prokofievna sandalyeden fırladı. Kendi kendine mırıldandı. Ben de inanmıyorum ama kanıtları var. Başına buyruk, titiz kız, deli kız, şirret kız, şirret, şirret. Şirret olduğunu 1000 yıl tekrarlayacağım. Şimdi hepsi böyle oldu. Şu miskin Alexandra bile. Hele bu büsbütün çığırından çıktı. Ama yine de inanamıyorum. Belki de inanmak istemediğim için. Birden prense döndü. Sen niye gelmiyordun? Niçin şu 3 gün hiç uğramadın bize? Prens nedenleri sıralayacak oldu ama Lizaveta Prokofievna gene sözünü kesti. Herkes seni ahmak yerine koyup aldatıyor. Dün kente inmişsin. Bahse girerim diz çökerek o kerataya 10.000 rublerini kabul etmesi için yalvarmışsındır.
Ayrım sonu.